adalet hükmün Allah'a ait olmasını da söylüyor. Çünkü her şey O'nundur. Ve O'nun dediğinin olması adaletin gereğidir. Ve işte bunun adı tevhiddir. Tevhid adalettir. Tevhid ahlaklı olmaktır. Ahlaklı insanlar adaleti gerçekleştirir. Şu mahkemelere bakın hele. Şu mahkemelere bir bakın. Bu mahkemeler niye kurulmuş? Güya insanlar arasında adaleti sağlamak için. Birisi birisine zulmettiği zaman ona gereken cezayı vermek için, herkesin hakkını vermek için. Ey mahkemeler, siz evvela Allah'ın hakkını verin. Evvela o meselede adaleti sağlayın. Allah Azze ve Celle'nin hakkıdır. Her şey O'nundur. İnsanlar O'nun kullarıdır. Herkes O'nun verdiği nimetlerle beslenmektedir. Dünyayı O idare etmektedir. O halde insanları da idare etmek O'nun hakkıdır. Adalet de bunu söylüyor. Akıl da bunu söylüyor. Vicdan da bunu söylüyor.
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne seyyidenâ Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resûluhu. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت علينا في قديم أو حديث أب سر أب علانية أب خاصة أب عامة أب حي أب ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Nahl suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle kitabını insanlara her şeyi açıklamak üzere gönderdiğini, hidayet ve rahmet ve Müslümanlara müjde olarak gönderdiğini bildirmişti. Bu kitap insanlara meşakkat için meşakkat olsun diye gönderilmedi. Bu kitap sadece ibadetleri veya ahlakı anlatmak üzere gönderilmedi. Tibyanen li kulli şey, her şeyi beyan etmek, İnsanoğlunun medeni bir varlık haline gelebilmesi için, yeryüzünde insanca yaşaması için, hem Rabbine kulluk yapabilmesi, hem ahlak sahibi olması, hem gündelik hayatında ne yapacağını bilmesi, medeni bir varlığa dönüşebilmesi, hem kemale ermesi, olgunlaşması ve yükselmesi için her ne gerekiyorsa Rabbul Alemin insana kitabında bildirmiştir. Daha önce de söylemiştim, tibyanen likulli şey denilmesi her şeyin bu kitapta olduğunu göstermez. Elbette ki kitapta temel meseleler açıklanmıştır. Bütün meseleler vardır diye bir iddiada bulunmak gerçeklere aykırıdır. Bildiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim namazı, zekatı, orucu, haccı bile detay ile anlatmaz. Ne talakı ne nikahı ne de birçok meseleyi, haramları detay ile anlatmaz. Bu meselelerde Peygamberimize müracaat ederiz. Onun içindir ki Allah Azze ve Celle Hazreti Peygamber'e müracaatı kitabında sürekli olarak emreder. Atiullah ve atiur Resul buyurur. Peygamber'e de itaati emreder yani. Allah'a itaati değil sadece. Hem Allah'a itaat edin hem de Peygamber'e itaat edin diyerek sadece Allah'a değil aynı zamanda Peygamber'e de itaat etmekle mükellef olduğumuzu bize defalarca hatırlatır. Böylece hiç kimse sadece Kur'an'da ne varsa onu kabul ederiz, ona uyarız, Kur'an dışında bir şey bilmeyiz de kabul etmeyiz de diyemez. Böyle bir şey deme hakkına sahip değildir. Allah Azze ve Celle kitapta da bazı şeyleri açıklamıştır. Bir kısmını da Hazreti Peygamber'in açıklamalarına havale etmiştir. Peygamberi sadece bir postacı durumuna düşürmek isteyenler Allah'tan alacak, bize verecek o kadar. Daha ötesi yok gibi bakanlar. Hazreti Peygamber'in makamını düşürmek ve dinin anlaşılmaz hale gelmesini istemektedirler. Çünkü Hazreti Peygamber'in açıklamaları olmadan Kur'an'ın bilhassa ahkamını epeyce bir kısmını anlayamayız. Evet, belki bazı meseleler Kur'an'da açıktır. Ama tüm meseleler açık değildir. Ahkamın, özellikle ahkam ayetlerinin açıklanması için Hazreti Peygamber'in beyanına ihtiyaç vardır. Onun sünnetine, onun tatbikatına ihtiyacımız vardır. Yoksa bazı ayetler, bazı ayetlerdeki bazı kelimeler birkaç manaya gelme ihtimali olacak ve hangisi olduğu hususunda ihtilaf edeceğiz, anlaşamayacağız. Hazreti Peygamber'in sünneti olmadan meseleler açıklığa kavuşmaz. Onun için Allah Azze ve Celle kitabında birçok yerde Peygamber'e itaati emreder ve وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولُ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهُ buyurur. Kim Peygamber'e itaat ederse o aslında Allah'a itaat etmiştir. Çünkü Peygamber'e itaat edin diyen Allah'ın kendisidir. Peygamber'e itaat Allah'a itaattir. Çünkü ona itaati Allah emretmektedir. Ve o kendi heva ve hevesinden konuşmamaktadır. O ya Kur'an'ı konuşmaktadır ya da Rabbinden kendisine Kur'an dışında gelmiş olan vahiylere göre konuşmaktadır. Kur'an dışında da kendisine vahiy gelmektedir. Efendimizin ifadesiyle bana Kur'an ve onun bir misli daha verildi. Demek ki Hazreti Peygamber'e yalnızca Kur'an verilmemiştir. Kur'an'ın bir misli daha kendisine verilmiştir. Kur'an'da olmayan meseleleri Allah Azze ve Celle Kur'an dışında da kendisine bildirmektedir. Hazreti Peygamber'i sallallahu teala aleyhi ve sellem'i bizim gibi bir insan durumuna düşürmek istiyorlar. Makamını indirmek istiyorlar. Ona olan saygıyı, sevgiyi azaltmaya çalışıyorlar. Hem bir maksatları odur, bir diğer maksatları da Eğer Hazreti Peygamber'in açıklamalarına ihtiyaç yok gibi düşünecek olursak, Kur'an'ı sadece Kur'an'la anlamaya kalkışırsak, elbette ki birçok meselede aramızda ihtilaflar olacaktır. Şu andakinden çok daha fazla ihtilaflar olacaktır. Bu durumda kafirlerin istediği gerçekleşecek ve Müslümanlar arasındaki mezhebi farklılıklar daha şiddetlenecektir. İşte böyle olmaması için, meselelerin açıklığa kavuşması için ve meselelerin Hazreti Peygamber tarafından hem de açıklığa kavuşması için, bir otorite tarafından açıklanması için ona müracaat etmemiz bize emredilmiştir. Kur'an'da olan meseleleri açıkladığı gibi Kur'an'da olmayan meseleleri de açıklar, Kur'an'da olmayan yeni hükümler de koyabilir. Haramlar da tayin edebilir, helaller de tayin edebilir, buna yetkilidir. Bizatihi Allah Azze ve Celle kendi kitabında o peygamber onlara pis şeyleri haram kılar buyurmaktadır. Temiz şeyleri de onlara helal kılar buyurmaktadır. Demek ki Hazreti Peygamber'in haram ve helal kılma yetkisi vardır, teşri yetkisi vardır. Onu bu şekilde görmek istemeyenler, sadece Kur'an'da olanları bize aktarmakla görevli gibi görmek isteyenler, aslında Kur'an'ı anlamak istemeyen kimselerdir. Çünkü Kur'an'ın sünnetin açıklamalarına ihtiyacı olduğu bir gerçektir. Namazı bile siz Kur'an'a bakarak kılamazsınız. Zekatı Kur'an'a bakarak veremezsiniz. Orucu Kur'an'a bakarak tutamazsınız. Haccı Kur'an'a bakarak yapamazsınız. Kur'an'a bakarak faizin ne olduğunu bütün detayıyla anlayamazsınız. Kur'an'a bakarak talakın ve nikahın bütün meselelerini anlayamazsınız. Hatta en geniş olarak anlatılmış olan miras meselesinin bile bir kısmı yine sünnete bırakılmıştır. %90'ını Kur'an halletmiş olsa bile mirasla ilgili karışık meseleleri, ama %5'ini, 7'sini yine sünnete bırakmıştır. O meseleleri de sünnet halletmiştir. Geri kalan %3 gibi bir takım küçük bazı meseleleri ise icma ile halletmiştir bu ümmet. Demek ki bütün meseleler Kur'an'da mevcut değil. İster gündelik hayatınızda bağlı kalacağınız esaslar açısından bakın, alışverişinizden devleti idarenize kadar ne kadar mesele varsa, hangisi açısından bakarsanız bakın, Kur'an'da bütün detayıyla olmadığını göreceksiniz. Ve sünnete müracaat etmek zorunda kalacaksınız. Aksi halde ihtilaflar çok daha büyüyecek ve anlaşılmaz bir durum ortaya çıkacak. Allah'ın kitabı belki de birçok insan tarafından anlaşılmaz olarak kabul edilecektir. Elbette ki kitap anlaşılır. Elbette ki bu kitap beyan etmektedir. Elbette mübindir. Ancak bu bütün meselelerin açık olduğu manasına gelmemektedir. Elbette bu kitap tibyan görevini, tebyin görevini yerine getirmektedir. Elbette Hazreti Peygamber de insanlara bu görevi yerine getirmekte, anlatmaktadır. Sadece Kur'an değil, Hazreti Peygamber de aynı şekilde bu görevi yerine getirmektedir. Eğer Allah kendisine böyle bir vazife vermeseydi, o böyle bir işe kalkışır mıydı? Aile hayatıyla ilgili, devlet hayatıyla ilgili, savaşla ilgili, barışla ilgili bütün meselelerde Hazreti Peygamber'in koymuş olduğu bir takım ölçüler var. Allah Azze ve Celle ona böyle bir vazife verdi. O peygamberin tebyin vazifesi, açıklama vazifesi var. Bunu anlamak istemeyenler, kendilerince Kur'an'ı yeterli görenler, Kur'an'da olmayanı kabul etmeyiz diyenler, İbn Mesud radıyallahu anh bir gün bir hadis söylüyordu. dişleri kısaltan ve kısalttıranlara, dövme yapan ve yaptıranlara, saçlara saç ekleyen ve eklettirenlere Allah lanet etsin. Bir kadın çıktı geldi, dedi ki, sen bunları neye göre söylüyorsun? Ben Allah'ın kitabını okudum, iki kapağın arasında bunları görmedim. Sen bunları neye göre söylüyorsun? Saça saç eklemek, peruk takmak, dişleri kısalttırmak, törpületmek hiçbir gereği olmadığı halde, bir arıza söz konusu olmadığı halde, vücudu tahrip etmek, dövme yaptırmak, bunları sen yasaklıyorsun ve lanet ediyorsun. Bunları neye göre söylüyorsun? Ben Kur'an okudum, böyle bir şey görmedim. O mübarek sahabi dedi ki, eğer gerçekten okumuş olsaydın görürdün. Kadın göster bakalım dedi. Neredeymiş? Dedi ki, Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Peygamber size neyi verirse onu alın. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ve siz neyden sakındırırsa ondan sakının. وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولُ فَقَدْ اَتَاءَ اللّٰهُ. Kim peygambere itaat ederse o aslında Allah'a itaat etmiştir. اَتِعُوا اللّٰهُ وَاَتِعُوا الرَّسُولُ. Allah'a itaat edin ve peygambere itaat edin. Daha böyle birçok ayet sayabiliriz. Sen dedi, eğer okumuş olsaydın şu kitabı, bu ayetleri görürdün elbette. İşte bunu Resulullah emretmektedir. Bu söylediğim Resulullah'ın sözüdür ve Allah da Resul'e itaati emretmektedir. Eğer dikkatli okumuş olsaydın, anlayarak okumuş olsaydın, peygambere de itaat etmemiz gerektiğini anlardın. İlla da Kur'an'da olması gerekmez. Çünkü o peygamber yetkilidir. Allah Azze ve Celle bütün meseleleri kitabına doldurmak istememiştir. Kitabının hafif olması için, çok karışmaması için, insanların gözünün korkmaması için, anlayabilmeleri için bütün detaya girmemiş. Hem de o meselelerin pratikte görülmesi gerekiyordu. Birisinin yapması, tatbik etmesi, göstermesi, örnek olması gerekiyordu. İşte o yüzden o meseleleri Hazreti Peygamber'e bırakmıştı Allah Azze ve Celle. Fakat insanların içerisinden sünnet inkarcıları, aslında Kur'an'ı anlaşılmaz hale getirmek isteyenler. Çünkü çok iyi bilmektedirler ki, sünnet olmadan Kur'an'ı bütünüyle anlamak mümkün değildir. Sünnetin mi Kur'an'a daha fazla ihtiyacı var, Kur'an'ın mı sünnetin açıklamalarına? Kur'an'ın sünnetin açıklamalarına daha fazla ihtiyacı vardır. Çünkü sünnet zaten tafsilata girmektedir. Kur'an tafsilata girmemektedir. O yüzden sünnette Kur'an'da olanların hemen hemen tamamı zaten vardır. Onunla ilgili hadisler zaten vardır. Dolayısıyla sünnet aslında Kur'an'dan daha fazla bize meseleleri açıklayıcıdır. Kur'an elbette ki mucizevi olma yönünden, Allah'ın kelamı olma yönünden, birçok mucizeyi içinde barındırmış olması yönünden, bir tek kelimesinin değişmemiş olması yönünden elbette ki üstündür. Bu tartışılamaz. Elbette Kur'an'ın hiçbir ayetinden şüphe edilemez. Ama hadislerde şüpheler olabilir, uydurma hadisler olabilir. Bu yönüyle elbette ki Kur'an her şeyden üstündür. Kur'an'ın mucizeleri elbette ki saymakla bitmez. Çünkü kelamullah'tır. Ancak bu sadece Kur'an'a bakmak demek değil, sadece Kur'an'la yetinelim demek değildir. Allah Azze ve Celle Müslümanlara şu mesajı vermek istiyordu. Ey Resulüm, sana bu kitabı indirdik. Nezzelne aleykel kitab tibyanen li kulli şey. Her şeyi açıklamak için sana bu kitabı indirdik. Bu kitap size gereken temel meseleleri açıklar. hidayet yolunu bulabileceğiniz kadarıyla, farzların ana esaslarıyla, haramların ana esaslarıyla, ahlakın ana esaslarıyla, devletle ilgili, toplumla ilgili meselelerin ana esaslarını açıklar. Bütünüyle, detayıyla değil. Size gerektiği kadarı var. Tibyanen li kulli şey, her bir şey, ama size farz olan her bir şey, size gerekli olan her bir şey, dininizin temel esasları. Yoksa bütün tafsilatı gibi anlayacak olursak bu gerçeklere sığmaz, gerçeklere uymaz. Çünkü zaten Kur'an'da her şeyin olmadığını kim Kur'an'ı okuduysa bunu bilir. Tibyanen li kulli şeyi mesela matematik olarak da mı anlayacağız? Madem Kur'an'da her şey var, o zaman matematik de kimya da fizik de mi var diyeceğiz? Ne diyeceğiz yani? Böyle bir şey demek mümkün olmadığına göre her şeyi her şey olarak bütün tafsilatıyla, detayıyla böyle anlamak mümkün olamaz. Demek ki matematik olmadığına göre, tıp olmadığına göre, ama belki tıpla ilgili bazı temel bilgiler var. Astronomiyle ilgili bazı temel bilgiler var. Coğrafya ile ilgili bazı bilgiler var. Ama bu bütün meseleler içinde var demek değildir. Kur'an'ı bu hale getirmeyelim. Kur'an hidayet kitabıdır. O yüzden devamında buyuruyor ki ve huden ve rahmeten ve büşra lil müslimin. Müslümanlar için bir büşradır. Tüm insanlar için hidayettir. Tüm insanlar için bir rahmettir. Onun hükümlerine bağlı kaldığınız zaman hidayet yolunu bulacaksınız. Onun hükümlerine bağlı kaldığınız zaman rahmete ereceksiniz. Çünkü Allah Azze ve Celle size sizden daha güzel bir yol gösterme kudretine ve ilmine sahiptir. Siz onun gibi bilebilir misiniz? Siz onun kadar ilim sahibi misiniz? Dolayısıyla siz onun kadar insanı tanıyabilir misiniz? Onun kadar kainatı tanıyabilir misiniz? Onun gibi geleceği bilebilir misiniz? Bir kanun koyuyorsunuz ama 3 sene sonra zarar vermeye başladığını görüyorsunuz. Uymadığını görüyorsunuz. Toplumun bünyesinin onu kabul etmediğini görüyorsunuz. İnsan fıtratına uygun olmadığını anlıyorsunuz. Şartlar değiştikçe, zaman ve mekan değiştikçe, insanlar değiştikçe hemen uymaz hale geldiğini görüyorsunuz. Aslında o kanunu koyduğunuz günden itibaren de topluma zarar veriyorsunuz. Allah Azze ve Celle bu işi size bırakmadı. Çünkü insan insanı tanıyamaz. Çünkü insan kainatı da tanıyamaz. Koymuş olduğu kanunlar kainata da uyumlu değildir. İnsana uyumlu olmadığı gibi ve gelecekte bir sürü zararlar verecektir. İşte onun içindir ki Allah Azze ve Celle bu işi kendi üzerine almış, inne aleyna lel huda buyurmuştur. Hidayet yolunu göstermek bizim üzerimize vazifedir. Ve alallahi kastus sebil buyurmuştur. Yolu doğrultmak, yani sizler yolu eğri yapıyorsunuz, yolu doğrultmak da Allah'ın üzerine bir vazifedir. Alallahi kastus sebil. Alenna istenilmemiş, alel ulema denilmemiş, tüm insanlara böyle yol doğrultma yetkisi verilmemiş, hatta ulemaya bile böyle bir görev verilmemiş. Ulema bile, yeryüzündeki aydınlar ve alimler bile, insanlara yol gösterme, onlara istikamet tayin etme yetkisine sahip değiller. Onların vazifesi Allah'ın göstermiş olduğu istikameti insanlara göstermektir. Hazreti Peygamber'in dahi böyle bir yetkisi yok. Ona bile Kur'an buyurdu ki "Festakim kema umirt." Emrolunduğun gibi istikamet üzere ol. Hazreti Peygamber'e bile Allah Azze ve Celle "Festakim kema teşe" demedi. İstediğin gibi bir istikamet tuttur. Sen zaten Resulsün. O halde istediğin gibi istikamet tutturabilirsin.
demedi. Sen bile ey Resulüm sana gösterilen istikamete gireceksin. Emrolunduğun gibi buyurdu Allah Azze ve Celle. Emrolunduğun gibi istikamet tutturacaksın. Allah'ın gösterdiği istikametin dışında bir istikamete girmeyeceksin. Hazreti Peygamber zaten böyleydi. Allah Azze ve Celle neden ona da böyle sesleniyor? Tüm insanlar şunu anlasınlar diye. Bırakın sizi, Hazreti Peygamber bile böyle olmakla mükellefti. Siz kim oluyorsunuz? Ey insanlar! Ben kendi Resulüme bile böyle bir yetki vermedim. Onun da ilmi benimki gibi değil. O da bir insan sizin gibi. O da sizin gibi gaybı bilmez. O da benim gibi her şeyi bilmez. Dolayısıyla o da bana itaatle mükellef. O da benim kendisine gösterdiğim istikamete girmek zorunda. Ya siz kim oluyorsunuz? Allah Azze ve Celle peygamberinin bile insanlara kendi kafasına göre istikamet tayin etme yetkisi olmadığını bildirerek tüm insanlara haddini bildirmektedir aslında. Ama insanoğlu buna rağmen haddini bilmemektedir ve kendisini kendine yeterli görmektedir. Ve akıl bana yeter demektedir. Bilim bize yeter demektedir. Halbuki akıl ve bilim insanı bugün uzaya götürmüş olsa bile medeni yapamamıştır. Akıl her meselede doğruya ulaşamamaktadır. Akıl insanı çözememektedir. Çünkü insan yeryüzündeki en kompleks varlıktır. İnsanın ruhu vardır, nefsi vardır. Ve bunu çözmek insan için mümkün değildir. Allah Azze ve Celle sana ruhtan soruyorlar. De ki size az bir ilim verilmiştir. Siz kim? Ruhu çözümlemek kim? Sizin böyle bir ilminiz yok ve olamayacak. Size az bir ilim verilmiştir. Uzaya gidebilirsiniz. O fizik alanında, matematik alanında verilmiş olan bir ilim. O da azdır Allah'ın ilmi yanında ama hele hele özellikle insanla ilgili olan ilim. Hidayet yolunun tayin edilmesi insanın ruhuna ve nefsine uygun. Dengeli bir yolun gösterilmesi insanın başarabileceği bir şey değil. Bugün insanoğlu uzaya gidiyorsa bile yine de bakın hiçbir zaman medeni bir toplum meydana getiremiyor, suçları azaltamıyor, ahlakı düzeltemiyor, intiharları önleyemiyor, terörü önleyemiyor, ahlaksızlığı, namussuzluğu, hırsızlığı engelleyemiyor ve her gün bunlar misli misli artıyor. İntiharı da artıyor, boşanmaları da artıyor. Ve daha birkaç gün evvel haberlerde yine Türkiye'de evlenenlerin her gün azaldığını, boşananların birkaç misli çoğaldığını, son birkaç sene içerisinde boşananların birkaç katına çıktığını anlattılar. Onlara benzemeye başladık. Onlar kertenkelenin deliğine girdiler, biz de peşlerinden girdik, onların nizamlarını aldık, bizde de aynı sonuçlar meydana geldi. Halbuki Allah Azze ve Celle bu işi insana bırakmamıştı. Ve huden ve rahmeten ve buşra lil müslimin buyurmuştu. Siz bu hidayet yoluna girin ki size rahmet edilsin ve sonra size cennetle müjdeleme gerçekleşsin, cennetle müjdelenmiş olasınız. Hidayet yoluna gireceksiniz ki rahmete uğrayacaksınız. Allah'ın her bir hükmü hidayettir. Her bir hükmü rahmettir. Ve buna uyan toplumlar yükselirler. Çünkü Allah hata yapmaz ve hatalı kanunlar koymaz, hatalı ölçüler koymaz, hatalı insani ve ahlaki değerler koymaz. Allah bir takım değerler koyduğu zaman tam isabetle koyar. Hiçbir zaman hata etmez. Onun için hata söz konusu bile olamaz. Kainata şöyle bir bakın. Kainat size onun ilminin sonsuzluğunu gösterecektir. Onun ilmine tam güven gerçekleşecektir. Ve o hata yapmaz demek zorunda kalacak herkes. Kainata baksın yeter ki, görmek istesin yeter ki, herkes onun ilmi önünde eğilmek zorunda kalacaktır. İşte o yüzden Allah bu işi kendi üzerine almıştır. Ve çünkü insan imtihandadır. Bu dünyanın sonunda Allah cennete ve cehenneme koyacaktır. Çünkü adalet sahibidir. Mutlaka adaleti gerçekleştirecektir. Adaletin gerçekleşmesi için ahiret şarttır. İşte onun için Allah Azze ve Celle'nin kanunlar koyması gerekmektedir. Yoksa neye göre mahkeme-i kübrada mahkeme edecek? Devletlerin kanunları olmasa mahkemeleri olur mu? Mahkeme varsa kanun da var demektir. Hakimler kafalarına göre mi hüküm verecekler? Kanunlara göre hüküm verecekler. Mahkeme varsa demek ki kanun da var. Ahiret varsa demek ki Allah'ın bu dünyada hükümleri de var. Hükümleri yoksa o zaman kıyamet gününde neye göre mahkeme edecek? Allah'ı hüküm vermeyen bir Allah olarak görmek istiyorlar. Hükmetmeyen bir Allah. Öyle görmek istiyorlar. Allah'ın hükümlerini başlarına bela gibi görüyorlar. Nereden geldi bu kitap diyecekler de halktan çekiniyorlar. Kafirlikleri anlaşılacak diye korkuyorlar da bunu söyleyemiyorlar. Aslında bal gibi de bunu kendi iç alemlerinde ve özel toplantılarında söylüyorlar. Bu Kur'an nereden başımıza bela oldu diyorlar. Bu Kur'an yüzünden yeryüzünün her tarafında hareketlilik başladı. Bu Kur'an'ı ellerinden almıştık, ne güzel unutturmuştuk. Yeniden filizlenmeye başladı. Bu Kur'an bizim başımıza bela diyorlar. Allah ise rahmet diyor. Ve huden ve rahmeten. Allah Azze ve Celle kitabına rahmet derken bunlar başlarına bela görüyorlar. Allah'ın kitabını yaşanamayan bir kitap, yaşanmaz, çok ağır hükümleri olan bir kitap olarak görüyorlar. Halbuki Kur'an buyuruyor ki Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Efendimiz buyuruyor ki ben kolay bir din ile gönderildim. Bana verilen hükümler kolaydır, kaldıramayacağınız hükümler yoktur ey insanlar. İslami bir hayat, gayri İslami bir hayattan daha kolaydır. Günahkar bir hayat, zor bir hayattır. O anda belki nefsine uyup günaha girmek ona kolay gelebilir. Ama neticelerini düşündüğünüz zaman hiç de kolay olmadığını anlarsınız. Bütün haramların aslında insanın hayatını zorlaştırdığını ve zarar verdiğini anlayabilirsiniz. Neticelerini düşünmedikleri için böyle düşünüyorlar. İslam'ı zor görüyorlar. Halbuki İslam kolay olarak gönderilmiştir. Sadece haram olması gerekenler, insana zararlı olanlar haram kılınmıştır. İnsanın şerefini beş para edenler haram kılınmıştır. İnsanın şerefi muhafaza edilmeye çalışılmıştır. İnsanın malı, canı, aklı, nesli ve dini korunmaya çalışılmıştır. Gönderilmiş olan hükümler bu maksatlar içindir. Bu hükümler olmadan dini anlayış korunamaz. Doğru inanç esasları muhafaza edilemez. Bu hükümler olmadan mabetler, mescitler, havralar, kiliseler muhafaza edilemez. Bu din emniyetini de sağlayan bir kitaptır. Akıl emniyetini de sağlar. Aklın dışına çıkmamanızı sağlar. Eğer kendinize uyacak olursanız, yani nefsinize uyarsınız. Nefsinize uyduğunuz zaman aklın dışına çıkarsınız. Aklın kabul etmediği şeyler yaparsınız. Akıl mı mesela istiyor? Akıl mesela kabul ediyor mu içki fabrikasını? Akıl doğru görüyor mu zinayı? Akıl doğru görüyor mu faizi? Akıl doğru görüyor mu kumarı? Akıl doğru görüyor mu çıplaklığı? Akıl Allah'ın hangi haramını doğru ve faydalı görüyor? Hangi akıl bu? Bütün akıllar Allah'ın haramlarının zararlı olduğunu kabul etmek zorundadır. Bozulmamış akıllar, ulul elbab'den olanlar, temiz akıl sahipleri, bozulmamış olan akıllar, bozulmamış olanlar, ama bozulmuş olanlara gelince onlar başka şeyler söyleyebilirler. İdeolojiler tarafından bozulmuş, haramlarla bozulmuş, bozulmuş bir fıtrata sahip, artık güzeli çirkin, çirkini güzel görür hale gelmiş, ayarları bozulmuş, hard diskine yüklenmiş olan program bozulmuş, programına virüs girmiş olanlar hariç, hepsi Allah'ın haramlarının kötü ve zararlı olduğunu kabul etmek zorundadır. Allah'ın kitabı rahmet olarak geldi. Onlar bu kitabı başlarına bela gördüler. Ve bu şura lil müslimin buyuruyor ayetin sonunda. Hem hidayet olarak, ama kime? Allah'a teslim olanlara. Teslim olmayanlara bu kitap nasıl hidayet olsun ki? Teslim olacak ki yol gösterecek bu kitap. Allah'tandır diyecek. Allah'a teslimiyet gösterecek. Kitap kendisine yol göstermiş olacak. Allah'a teslimiyet gösterecek ki bu kitabın meydana getireceği devlet düzeninden, o rahmetten istifade edecek. Allah'ın kitabına uymadan, ona teslim olmadan nasıl olur da bu kitap bizim için rahmet olabilir ki? Reçetenin bizim için faydalı olabilmesi, o reçeteyi almakla, o ilaçları kullanmakla mümkün olabilir. Reçeteyi evinizde bir yere koymakla o reçete size rahmet olur mu? Fayda sağlar mı? O reçeteyi günde 100 defa okusanız ama gerekeni yapmasanız fayda sağlar mı? O reçeteyi ezberleseniz fayda sağlar mı? O reçeteyi suya batırsanız, içseniz fayda sağlar mı? O reçeteyi yerine getirmedikçe fayda sağlamadığı gibi Kur'an'da yerine getirilmediği, tatbik edilmediği müddetçe rahmet olmaz. Hükümler yerine gelecek ki toplum için rahmet görevini görsün, topluma şekil versin, toplumu düzeltsin, yaraları sarsın, tamir etsin, terörü bitirsin, ahlaksızlığı, namussuzluğu bitirsin. Kitaba uymadınız ki bu kitap sizin için rahmet olsun. Bu kitabın hükümleri yerine gelseydi, bu kitaba göre amel edilseydi, geçmişte nasıl ki büyük devletler kurduk, dünya devleti olduk, yine olurduk. O devleti kaybetmezdik. Hazreti Peygamber gelin dedi, gelin bir kelime söyleyin. Gelin la ilahe illallah deyin, bütün Araplar size boyun eğsin. Arap olmayanlar da size boyun eğsin. Gelin bir kelime söyleyin, dünya devleti olun. Onlar bundan kaçındılar. Çünkü çok iyi biliyorlardı ki la ilahe illallah sadece bir sözden ibaret değil. Sadece Allah vardır, birdir demek değil. Ondan başka bir ilah yok. Ondan başka otorite yok. Kanununuzu sadece ondan alacaksınız. İnsani ve ahlaki değerlerinizi, bağlı kalacağınız medeniyet esaslarını sağdan soldan değil sadece ondan alacaksınız. O zaman şahsiyetli fertler meydana gelecek ve bunlardan güçlü bir toplum meydana gelecek ve o güçlü toplum güçlü bir devlete dönüşecek ve o zaman kardeşlik olacak ve kimsenin size gücü yetmeyecek. Onun için Hazreti Peygamber buyuruyor ki bazı günahların bazı sonuçlarını bize öğretirken hangi günah nasıl bir sonuç doğurur? Hangi günah nasıl bir sonuç doğurur? Mesela ölçüde, tartıda hile yaparsanız ne olur? Mesela toplumda zina çoğalırsa Allah nasıl bir bela gönderir? Şu günahı yaparsanız ne olur? Şunu yaparsanız ne olur? Bunu açıklarken diyor ki bir tanesi şudur. Allah'ın kitabına göre hükmetmeyen toplumlara Allah ceza olarak onları birbirine düşürür. Kardeş kavgası başlatır. Aralarında terör olur ve bu terör bitmez. İstedikleri kadar çözüm desinler, istedikleri kadar adına çözüm süreci mi diyorlar, kardeşlik mi diyorlar, ne diyorlarsa desinler, hiçbir zaman meselelerini halledemeyecekler. Halledemeyecekler çünkü Allah'ın kitabından uzaktırlar. Hazreti Peygamber terörün sebebini açıklıyor. Onlar çözüm diyorlar. Teşhiste bulundunuz mu ki? Teşhiste bulunmadan çözüm mü olur? Sizin teşhisiniz nedir söyler misiniz? Sizin bu kardeş kavgası için yaptığınız teşhisi ortaya koyunuz. Siz hangi teşhiste bulunabildiniz bugüne kadar? Sadece falanları filanları suçlayıp duruyorsunuz. Herkes suçlu, Amerika suçlu, PKK suçlu, Öcalan suçlu, herkes suçlu, tamam. Hepsi suçlu da sizin hiç mi suçunuz yok? Düşman düşmanlığını yapacak tabii ki. Milletin içinden yanlış yola girenler de olacak tabii ki. Ama siz yapmanız gerekeni yaptınız mı? Bu dedikleriniz gerçek sebep değil. Bunlar sebebin sadece görünen kısmı, gerçek sebep siz Allah'ın hükümleriyle hükmetmediniz. Allah da sizin başınıza bu belaları verdi. Gerçek sebebi Resulullah söylüyor. Allah'ın Resulü yalan söylemez, Allah'tan aldığı bilgiyle konuşuyor. Allah'ın kitabıyla hükmetmediğiniz zaman İşte o zaman birbirinize düşeceksiniz buyuruyor. Sebebin bu olduğunu söylüyor. Şeytan sizi başka sebeplerle aldatmasın. Gerçek sebebi bilmeyenler sonuçları sebep zannederler. Onlar sebep değildir, sonuçtur. Ya da onlar gerçek sebep değil, ya da en mühim sebep değil, en köklü sebep değil. Onlar belki küçük sebepciklerdir. Gerçek sebep sizin Allah'ın kitabını terk etmiş olmanızdır. Elbette birileri kendi ırkının ırkçılığını yaparsa, diğerleri de kendi ırkının ırkçılığını yapacaktır. Irkçılık, ırkçılığı doğuracaktır. Bundan kaçış mümkün değildir. Allah Azze ve Celle ben bu kitabı size rahmet olarak gönderdim buyuruyor. Bu kitabın hükümlerine uysaydınız kardeş kavgası olmayacaktı. Bu kitabın hükümlerine uysaydınız aklınızın da kabul edeceği şeyleri yapacaktınız. Şimdi nefsinize uyuyorsunuz. Aklınız da şu haramların kötü olduğunu kabul ediyor. Hani akla uyacaktınız? Hani vahye uymayanlar? Hani akla uyacaktınız? Neden aklınıza uymuyorsunuz? Çünkü nefsiniz var. Nefsiniz bırakmıyor. Şeytan bırakmıyor. Peşinden gittikleriniz de bırakmıyor. Hani akla uyacaktınız? Neden bunlara uyuyorsunuz? Çünkü nefis kuvvetli, şeytan kuvvetli. İnsanlar üzerinizde baskı yapıyorlar ve onlara uymak istiyor canınız. Bütün bunlara karşı koyabilmeniz ancak kutsal bir mesaja imanla mümkün olabilir. Kutsalı olmayanlar nefse uymaktan kendini kurtaramaz. Kutsalı olmayanlar şeytana uymaktan kurtulamaz. İnsanların esiri olmaktan kurtulamaz. Kutsal mesaj insanı bunlara karşı koyacak bir hale getirir. Kutsal bir mesaja ihtiyaç var. Kutsal mesajı olmayanlar neticede nefislerinin kölesi olmak zorunda kalırlar. Çünkü nefis kuvvetlidir. Nefse karşı koyabilmek ancak Allah'ta, Allah'a itaat ile Allah'tan gelen bir mesajla mümkün olabilir. Ve insan bu şekilde rahmete erişmiş olur. Güzel bir insan, güzel bir aile, güzel bir toplum, güzel bir devlet, güzel bir ümmet, güzel bir dünya meydana gelebilir. Bu kitap rahmettir. Rahmet olduğunu da asırlarca ispat etmiştir. Bu sadece bir iddia değildir. Kendini ispat etmiştir. Bu kitap rahmet olduğunu ispatlamış. Memleket memleket gezmiş. Kıtalarda tatbik edilmiş. Asırlar boyunca çeşitli kıtalarda, memleketlerde tatbik edilmiş. Ve her yere uyum sağlamış. Ve kendini ispat etmiş. Rahmet olduğunu ispatlamıştır. Rahmettir. Rahmettir. Rahmet olmasaydı dünya devleti kurdurabilir miydi bize? Rahmet olmasaydı aile bağlarımızı kuvvetlendirebilir miydi? Rahmet olmasaydı Türk'ünü, Kürd'ünü, Arap'ını asırlarca bir arada kardeşçe yaşatabilir miydi? Evs'le Hazreç'i kardeş edebilir miydi? Muhacir'le Ensar'ı kardeş yapabilir miydi? Rahmettir. Rahmet olmasa boşanmaları azaltabilir miydi? Rahmet olmasa içkiyi, kumar, zinayı kaldırabilir miydi? Bütün bunlar onun rahmet olduğunun delilleridir. Ama bütün bunları görmezden gelmek istediler. Nefislerine uygun yaşamak isteyenler. Nefislerine göre yaşamak istediler. Ve bunların hepsine bir çizik çektiler. Biz bunları görmek istemiyoruz, akıl bize yeter dediler. Aklın yetmediğine şu anda akıl şahittir. Aklın yeterli olmadığına şu anki medeniyet, medeniyet olmayan medeniyet, mimsiz medeniyet, deniyet, aşağılık olmak, insanın geldiği nokta işte bu şahittir. Şu anda insan hayvanın yapmadığını yapmaktadır. Hayvan bu kadar zalimleşemiyor. Hayvan şu anda insanın yaptığı alçaklıkları yapmıyor. Hiçbir vahşi hayvan şu anda insan kadar vahşi değil. İnsanların meydana getirdiği sorunlar hayvanlar aleminde yok. İnsanların düştüğü dereceye hayvanlar düşmüyor. Hayvanlar bile insanların birçoğundan daha medenice yaşıyor. İnsan şerefli bir varlıktı. Allah Azze ve Celle insanı şerefli yarattık buyurmuştu. Ahsen-i Takvim suretinde yarattık buyuruyor. Ama bir taraftan da bu Ahsen-i Takvim suretinde yaratılmış olan varlık İcabında esfel-i safiline de düşebiliyor. Summa radadnahu esfel-i safilin. Aşağılıkların en aşağılı. Eğer vahye ittiba etmezsen, eğer o rahmeti rahmet olarak görmez, başına bela olarak görürsen, eğer kendi kafana göre bir düzen meydana getirmeye kalkarsan, Allah'a teslimiyet göstermezsen, onun gösterdiği istikametin dışında istikametler tayin edersen, işte o zaman esfel-i safiline düşen insanlar meydana getireceksin. O zaman senin Milli Eğitim Bakanın ne yapsın, mekteplerin ne yapsın, okulların ne yapsın? Öğretmenlerin ne yapsın? Senin öğretmenine de öğretmen lazım. Sen her sene Milli Eğitim Şuraları yapsan ne yazar ki? Senin uzman dediklerin bir araya gelseler, her sene yeni yeni kararlar alsalar ne olur ki? Siz Rab olan, terbiye edici olan Allah'tan esaslarınızı almadığınız müddetçe eğitiminizi hiçbir zaman düzeltemeyeceksiniz. Allah Rab'dir, terbiye edendir. Onun gibi terbiye edemezsiniz. Asıl temel esaslarınızı, eğitiminizin temel esaslarını en büyük muallim olan Allah'tan alacaktınız. Rabbim dediğiniz Allah'tan alacaktınız. Almadınız. Almadınız ve hiçbir zaman o güzel nesli meydana getiremeyeceksiniz. Sizin mekteplerinizde okuyanlar anarşist olacaklar ve size bu müstahak. Sizin mekteplerinizde okuyanlar vatan haini oluyorsa, sizin mekteplerinizde okuyanlar anasını babasını öldürüyorsa, sizin mekteplerinizde okuyanlar her gün terör yapıyorsa, sizin mekteplerinizde okuyanlar içiyorsa, kumar oynuyorsa, zina ediyorsa, kendi milletinin namusunu kirleten namussuzlara dönüştüyse, bunda sizin sorumluluğunuz yok mu? Eğitiminizin suçu değil mi? Nizamınızın suçu değil mi? Bir memlekette bu kadar suç olur mu? Bir memleketin hapishaneleri bu kadar dolar mı? Bir memlekette bu kadar zina olur mu? Bu kadar kumar oynanır mı? Bu kadar boşanma olur mu? Bu kadar cinayet olur mu? Ne biçim bir nizam kurdunuz? Kurduğunuz nizamı alın, başınıza çalın. Rabbiniz size, ben size bir kitap gönderiyorum demişti. Huden ve rahmeten ve buşra lil müslimin demişti. Teslim olacak olursanız size hidayet yolunu gösterecek. Size rahmet olacak. Ve size bu dünyada da müjde verecek, ahiret için de müjde verecek. Bu dünyada size müjde verecek Hazreti Peygamber'in diliyle. Size müjde verecek. Dünya devleti olacaksınız diyecek. Şu sözü söyleyin. Şu la ilahe illallah deyin, anlayarak deyin ve onun kanunlarına bağlı kalın, sizi dünya devleti yapsın. Bu dünyada da müjde veriyor ve bu şura lil müslimin bu dünyada da geçerli, ahirette de geçerli. Teslim olursanız ahirette de müjdesi var, cennetini vaat ediyor. İki dünyada da müjde veriyor bu kitap. Ve Allah azze ve celle bunu geçmiş asırlarda gerçekleştirmedi mi? Bizden evvel bir medeniyet kurulmadı mı? O medeniyet gerçekten de insana yakışır bir medeniyetti. Akrabalık vardı. Madde değil, mana önemliydi. O medeniyette ana babalar sokağa atılmıyordu. O medeniyette böyle cinayetler yoktu. O medeniyette bütün günahlar çok aza inmişti. Elbette insan melek olacak değil. Elbette İslam medeniyetinde de zina eden olur. Faiz yemek isteyenler olur. Gizli gizli kumar oynayan olur. Ama bunlar minimuma indirilir İslam medeniyetinde. İmtihanın gereği olarak bazıları imtihanı kaybedebilir. Ama bunlar çok aza iner ve toplumda huzur olur, mutluluk olur, kardeşlik olur. Dayanışma olur. Allah azze ve celle o yüzden buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهِ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَا اِذِ الْقُرْبَانِ Allah size emreder. Şu cuma namazlarında her zaman hani okunuyor hutbelerde. Allah azze ve celle buyuruyor ki muhakkak ki Allah size adaleti emreder. Hidayet yolunu göstermişti ya. Bu kitap size huden ve rahmeten ve büşra buyurulmuştu ya. Hem hidayettir hem rahmettir. Şimdi hidayeti emrediyor işte Allah Azze ve Celle. Size Allah adaleti emreder. Ve ihsanı emreder. Ve akrabaya vermeyi emreder. Allah size işte bu üç güzel şeyi emreder. Ve yenhe anil fahşai vel munker vel bagi. Ve sizi üç şeyden de sakındırır, nehyeder, onlar da size haram eder. Sizi fuhşiyattan uzaklaştırır, size bunları yasak eder. Size münkeri de yasak eder. Size bagyi de yasak eder. Allah Azze ve Celle size adaleti emreder, iyilik yapmayı da emreder. Akrabalara, yakın akrabalara, akrabalık sahibi olanlara, akrabet sahibi olanlara vermeyi de emreder. Üç şeyi yapmayı emreder, üç şeyi de yapmamayı, ondan uzak durmayı emreder. Adaleti emreder. Adalet nedir? Her şeyin yerli yerine konulmasıdır. Adalet budur. Bir şeyin hakkını vermektir. Onu nereye koymanız gerekiyorsa işte oraya koyacaksınız. Adalet bu. Her insanın bir yeri olmalı. Onu oraya koyacaksınız. Bir mal kiminse onu oraya koyacaksınız. İşte adalet odur. Başkasının cebine değil, onun cebine. Mal kiminse ona vereceksiniz. İşte adalet odur. Adalet her şeyi yerli yerine koymaktır. Bunların içerisinde kulların hakkı ile ilgili meseleler olduğu gibi, bundan çok daha mühim olanı Allah'ın hakkıdır. Allah'ın hakkı, o yüzden İbn Abbas'tan gelen rivayete göre, adaletten maksat tevhiddir diyor İbn Abbas radıyallahu anhüme. Adaletten maksat tevhiddir. Nasıl bir bağlantı kuruyor Allah Resulü'nün özel duasına mazhar olmuş olan ve o özel dua sayesinde Kur'an'ın inceliklerini anlayan o sahabi ne demek istiyordu? Adaletten maksat tevhiddir derken, çünkü tevhid adaletin ta kendisidir. Allah'tan başka ilahın olmamasını akıl emrediyor, adalet emrediyor. Çünkü akıl diyor ki, adalet diyor ki her şeyi yerli yerine koymak lazım. Adalet diyor ki her şeyin sahibi kimse onu ona vermek lazım. Adalet diyor ki bu ceket kiminse onun dediği olur. O hakkı ona vermek lazım. Başkasında öyle bir hak olmaması gerekir. Adalet bunu söylüyor. İşte o adalet hükmün Allah'a ait olmasını da söylüyor. Çünkü her şey O'nundur. Ve O'nun dediğinin olması adaletin gereğidir. Ve işte bunun adı tevhiddir. Tevhid adalettir. Tevhid ahlaklı olmaktır. Ahlaklı insanlar adaleti gerçekleştirir. Ahlaklı insanlar herkesin hakkını verir. Nasıl olur da insanların hakkını vermeye gayret edersiniz de Allah'ın hakkını vermezsiniz? Şu mahkemelere bakın hele. Şu mahkemelere bir bakın. Bu mahkemeler niye kurulmuş? Güya insanlar arasında adaleti sağlamak için. Birisi birisine zulmettiği zaman ona gereken cezayı vermek için. Herkesin hakkını vermek için. Ey mahkemeler, siz evvela Allah'ın hakkını verin. Evvela o meselede adaleti sağlayın. Allah Azze ve Celle'nin hakkıdır. Her şey O'nundur. İnsanlar O'nun kullarıdır. Herkes O'nun verdiği nimetlerle beslenmektedir. Dünyayı O idare etmektedir. O halde insanları da idare etmek O'nun hakkıdır. Adalet de bunu söylüyor, akıl da bunu söylüyor, vicdan da bunu söylüyor. Allah size adaleti emreder. İslam medeniyeti adalet üzerine kurulmuştur. Her meselede sadece adalet yeterli midir? Yeterli değil, bir de ihsan lazım. İyilik yapmak ve iyi yapmak lazım. Adalet deyince aklınıza hemen eşitlik gelmesin. Bazı meselelerde eşitlik adalettir. Ama bazı meselelerde eşitlik adaletsizlik olabilir. Kamyonun önünde iki tane teker var, arkasında sekiz tane teker var. Adalet var ama eşitlik yoktur. Mühim olan adaletin gerçekleşmesidir. Ön tekere binen yük azdır ama arka tekere binen yük fazladır. O halde ona göre hesap edilmesi gerekiyordu, öyle yaptılar. İkisi de eşit olsun demediler. O zaman arka tarafa binen yük fazla olduğundan o iki teker bunu kaldıramazdı. İşte aynen öyle. Her meselede adalet var ama her meselede eşitlik doğru olmaz. Kadın erkek eşitliğini savunanlar, insan olma yönünden elbette eşittirler. Allah katında elbette eşittirler. Bu dünyada imtihanda olma yönünden elbette eşittirler. Günaha girdikleri zaman ceza görürler. Hayırlı işler yaptıkları zaman da mükafat görürler. Cennette, cehennemde kadın ve erkek için vardır ve bu meselede eşitlik vardır. Evet. Ama elbette ki bir yerde düzenin sağlanabilmesi için orada birinin yetkili olması gerekir. Evin bir reisinin olması gerekir. Nasıl ki bir devlette reis varsa, nasıl ki bir fabrikada müdür varsa, nasıl ki bir okulda müdür varsa, nasıl ki oradaki öğretmenler ben seninle eşitim diyemiyorlarsa, o meseleden eşitlik değil, adalet gerekiyorsa, aynı şekilde bir evde de elbette ki bir reisin olması gerekir ve bu konuda erkekler daha uygun yaratılmışlardır. O yüzden Kur'an-ı Kerim "Er-ricalu kavvamun ale'n-nisa" buyurmaktadır. Erkekler kadınlar üzerinde yöneticidirler buyurmaktadır. İstisna bazı kadınlar olabilir, kocasından daha kabiliyetli, daha güzel idareci olan. Ama bunlar istisnadır ve hüküm istisnalara göre verilmez. Hüküm çoğunluğa göre verilir. Allah Azze ve Celle adaleti emrediyor, eşitliği değil. Adaleti sağlayın buyuruyor. Fertler arasında adalet, aile içerisinde adalet, aileler arasında adalet, toplumda adalet, devletler arasında adalet ve her meselede adalet. Ve bunlardan da önemli, kullar arasındaki adaletten daha önemli olan kulların Allah'a karşı adaleti gerçekleştirmesi, Allah'ın hakkını Allah'a vermeleri. Kendi haklarını savunuyorlar, adalet istiyorlar, kadınlar kadın dernekleri kuruyorlar, kadın hakları diyorlar. İşçiler işçi dernekleri, sendikaları kuruyorlar, işçi hakları diyorlar. Hatta bazen hayvan haklarını savunuyorlar, dernekler kuruyorlar, hayvanlara karşı adalet istiyorlar. Peki Allah'a karşı adalet isteyen nerede? Kendi ırkının haklarını savunuyorlar. Kürtler Kürtlerin haklarını, Türkler Türklerin haklarını, Araplar Arapların haklarını. Ya peki Allah'ın hakkı nerede? Hiç kimse Allah'ın hakkını hesaba katmıyor. Tevhid, hakkın Allah'a ait olduğunun ilan edilmesidir. Bu Allah'ın hakkının savunulmasıdır. La ilahe illallah diyen insan, bilerek ya da bilmeyerek işte bunu söylemiş olmaktadır. Ben de Allah'ın hakkını savunuyorum demektedir. Allah Azze ve Celle bize o yüzden ilk olarak bunu öğretti. La ilahe illallah adalettir. Bize la ilahe illallah sadece inanç esası gibi geliyor, öyle değil mi? Sadece inanç değil bu. Aynı zamanda adalettir. Aynı zamanda ahlaktır. Çünkü ahlaklı insan adaleti gerçekleştirir. Çünkü ahlaklı insan Bir şeyin sahibi kimse onu ona verir. Ahlak bunu ister. Güzel ahlak her şeyi yerli yerine koymayı ister. Eğer insanlar Allah'ın hakkını savunmuyorlarsa, kendi haklarını savunuyorlarsa, işçiler işçi haklarını, kadınlar kadın haklarını, Kürtler Kürt haklarını, Araplar Arap haklarını, eğer hatta travestiler kendi haklarını, homoseksüeller bile kendi haklarını savunmaya kalkıyorlar. Ama kimse Allah'ın hakkını düşünmüyor. Allah'ın hakkı bütün haklardan çok daha mühimdir. Bir gün bir ırkın hakkını savunan birisine, kendi ırkının hakkını savunan, bunun mücadelesini veren birine dedim ki, kendi ırkının hakları vardır tabii. Herkesin hakkı vardır. Onlar da gerekirse söylenir. Ancak şunu bilesin ki Allah'ın hakkı hepimizin hakkından daha büyüktür. Allah'ın hakkı nedir hocam dedi bana. Allah'ın hakkı diyorsun. Allah'ın hakkı nedir dedi. Allah'ın hakkı yeryüzü onundur. İnsanlar onun kullarıdır. Onun dediği olmalıdır. İşte bu Allah'ın hakkıdır. Mesela hiç böyle bakmamıştım dedi. Bakmadın tabii. Bakmadın çünkü böyle öğretmediler size. Allah'ın hakkı diye bir şey öğretmediler. Hep camilerde kul hakkından bahsediyorlar. Aman kul hakkına dikkat edin. Aman Allah kul hakkını affetmez. Allah kul hakkını affetmez de ama affettirir. Affettirir. Eğer Allah senden razıysa, senden alacaklı olan adama cennetini verir, seni bağışlamasını sağlar. Bununla ilgili hadisler var. Ama Allah'ın asıl affetmediğini biliyor musun? Kul hakkını böyle affetmiş oluyor sonuçta. Affettirerek, affettiriyor sonuçta. Ondan kurtarıyor seni sonuçta. Ama asıl affetmediğini biliyor musun? Müftü efendiler, hoca efendiler, neden kul hakkından bahsediyorsunuz da Allah'ın hakkından bahsetmiyorsunuz? Allah'ın bağışlamadığı kul hakkından önce innallaha la yaghfiru en yushraka bih. Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamayacak. Neden bundan hiç bahsetmiyorsunuz? Hükmetmek onun hakkıdır. Ve la yushriku fi hukmihi ahada. Hükmünde de kimseyi kendine ortak etmez. Niye etsin? Her şey kendinin. Her şeyi o yaratmış, o idare ediyor. Neden kendisine birini ortak etsin? Bize bunu yasaklayan Allah kendisi bunu kendi kendine yapar mı? Birisini kendine ortak eder mi? İnsanlar kendileri için uygun görmediklerini nasıl olur da alemlerin Rabbi için uygun görürler? Nasıl olur da bir memleketin başbakanı yetkisini kimseyle paylaşmaz? Bir vali yetkisini kimseyle paylaşmak istemez. Bir okulun müdürü bile böyledir. Nasıl olur da Allah yetkisini paylaşır insanlarla? İnsanlar kendileri için uygun görmediğini nasıl olur da Allah için uygun görürler? Asıl bahsedilmesi gereken budur. İnna Allah la yaghfiru en yushraka bihi. Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Ve işte Allah'ın dünyasında oturup da Allah'ın hükümlerini şöyle bir kenara atıp öyle olmaz deyip böyle olacak demek ben Allah'tan iyi biliyorum demektir. Bu kendini Allah'a ortak koşmaktır. Birileri de eğer bunu kabul ederse onun uluhiyetini kabul etmiş olur. Onu ilah olarak görüyor demektir. O ben ilahınızım demiş. Bunlar da onun ilahlığını kabul etmişler demektir. Ona demeleri gereken sen kim oluyorsun? Sen Allah'ın dünyasında bizim gibi Allah'ın bir kulusun. Nasıl oluyor da Allah'ın hükümlerini kaldırıyorsun? Hangi yetkiyle? Kulluğunu bil. Spermden yaratıldın. Topraktan yaratıldın. Allah'ın sana verdiği bu güç, kuvvet, bu mal, mülk Seni imtihan içindir. Haddini bil. Kulluğunu unutma diyeceklerine. Ona tabi olanlar, onun bu zulmünü kabul edenler. Çünkü şirk en büyük zulümdür. Bu adam şirk içerisindedir ve insanları da şirke davet etmektedir. Ve bu en büyük zulümdür. Ve ona bu zulmü yapana haddini bildirmeleri gerekirken onlar da ona tabi olmaktadırlar. Sonra da bunu her gün cuma namazlarında okuyorlar. Ne okuyorsunuz, ne okuyorsunuz? Ne okuyorsunuz, ne okuduğunuzu bilmeden okuyup duruyorsunuz? İnnallâhe ye'muru bil adl, öyle mi? Nerede adalet? Adalet demek tevhid demek. Hani tevhid? Her gün cuma namazında Allah size adaleti emreder diyorsunuz. Adaletin ne olduğunu sahabeden öğrenin. Adaletin başı Allah'ın hakkını Allah'a vermektir. Mahkeme ne için mahkeme? Şu mahkemeler ne için kuruluyor? Herkesin hakkını vermek için değil mi? Adalet bu değil mi? Allah'ın hakkını vermeyenler hangi mahkemeden bahsedebilirler? Allah'ın hakkının verilmediği bir memlekette adalet olamaz. Ve insanlar kafalarına göre kanun koydukları müddetçe adaleti de gerçekleştiremezler. Adaleti gerçekleştirebilmek ancak Allah'a mahsustur. O sadece hatasız hüküm koyabilir. Allah'ın bize böyle buyurması, İnnallâhe ye'muru bil adl demesi, Allah size, Allah adaleti emreder demesi, bu aslında Allah size Allah'ın kanunlarıyla hükmetmeyi emreder demektir. Çünkü Allah'ın kanunları tam adalettir. İnsanların kanunları adaleti gerçekleştiremez. Çünkü insanlar tam isabet edemezler. Bu insan için mümkün değildir. Allah adaleti emreder demek, Allah size Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyi emreder demektir. Baksınlar rivayet tefsirlerine, sahabenin görüşlerine baksınlar. Sahabe ayeti böyle tefsir etmiştir. Ve ondan bunu duyanlar da itiraz etmemişlerdir. Adaletten maksat tevhiddir. Allah'ın uluhiyetini, rububiyetini kabul etmek, onun yetkisini tanımaktır. Ve ona yetkiyi teslim etmektir ve onun dediği gibi bir dünya meydana getirmektir. Hem bu adalettir, kendisi adalettir. Allah'ın hakkını vermiş oluyorsunuz ve adaletli davranmış oluyorsunuz. Hem de Allah'ın hükümlerini tatbik ettiğiniz zaman yeryüzünde adaleti gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Her iki mana da doğru. İnnallâhe ye'muru bil adl vel ihsan. Bir de Allah size yalnız adaleti de emretmez. Allah bir de ihsanı emreder. İhsan nedir? İhsan Arapçada bir şeyi güzel yapmak manasına geldiği gibi güzel iş yapmak manasına da gelir. Namaz kılmak mesela bir ihsandır. Güzel iş yapmaktır. Ama bir de o yaptığınızı güzel yapmak, o da ihsanın kapsamındadır. Bu iki mana da muhtemildir yani. Her ikisi de geçerlidir. Yani güzel işler yapın ve yaptığınız güzel işleri de en güzel şekliyle yapın. Araba mı yapıyorsunuz? Arabayı güzel yapın, adam gibi yapın. Herkes sizin yaptığınız arabaya özensin. Müslümanların işi ne kadar temiz desin. Türk işi diyorlar, yani çürük demek istiyorlar. Türk malı canım. Türk malı yani kötü mal, öyle değil mi manası? Türk malı demek ne demek? Kötü mal demek değil mi? Biz neden bu hale geldik? Adaleti gerçekleştirmezseniz, hükmü Allah'a vermezseniz, memleketinizde Allah hükmetmezse, o zaman insanları adam gibi de eğitemezsiniz, güzel bir toplum da meydana getiremezsiniz Ve işte o zaman bu insanlar ihsanda da bulunmazlar. Kimseye iyilik de yapmazlar, yaptıklarını da güzel de yapmazlar. İhsan nedir diye sordu Cebrail aleyhisselam peygamberimize. İslam nedir dedi, iman nedir dedi. Sonra da ihsanı sormuştu. Cibril hadisi olarak meşhur olan hadiste Cebrail aleyhisselam insan kılığında gelmişti camide. Efendimiz camide iken geldi ve Efendimizin dizi dibine oturdu ve ona bazı sualler sordu. Ehbirni anil İslam dedi. İslam'dan bana haber et. İslam nedir? Sonra ehbirni anil iman dedi. İmandan haber et. İman neye derler? İmanın şartları nelerdir? Neleri kabul etmek imandır? Sonra ihsanı sormuştu. Efendimiz buyurmuş ki, Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir. Sanki onu görüyorsun. Secdeye kapanırken sanki Allah'ı görüyorsun, onun önünde secdeye kapanıyorsun. İşte budur ihsan. Allah'ı görmediğin halde görüyormuş gibi olabilmek. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor dedi. Bu da murakabe. Sen Allah'ı görüyormuş gibi olabiliyorsan, eğildiğinde, onun önüne rükû ettiğinde, secde ettiğinde ya da her halinde daima Allah'ı görüyormuş gibi davranabiliyorsan, ihsan makamındasın demektir. Eğer bu noktaya gelemiyorsan, sadece Allah'ın seni gördüğünü hissedebiliyorsan, sen onu görüyor gibi olamıyorsun ama onun seni gördüğünü hissediyorsun. O murakabeyi hissediyorsun. Allah'ın gözetimi altında olduğunu hissediyorsun. Eğer böyleysen işte bu da murakabe mertebesi. Efendimiz önce ihsan mertebesini göstermek istemiş. Demek ki daha yüksek olan mertebeyi, yani olabiliyorsan buraya çık. Allah'ı görüyormuş gibi ol. Eğer onu olamıyorsan daha aşağıya in, o zaman murakabede ol hiç olmasa. Murakabe makamında olursan, Allah'ın gözetimi altında olduğunu hep hissedersen, işte o zaman hiçbir günaha giremezsin. İnsan demek ki Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmek. O yüzden ihsanı bazı alimler farzları yerine getirmek olarak tanımladılar. Haramlardan da kaçınmak elbette o da ihsanın içerisindedir. Ve her türlü iyi şey ihsanın içerisindedir. Güzel işlerin tamamı ihsan kapsamındadır. Adaletin dışında demek ki bir de ihsanla emrediliyoruz. Yani her zaman adalet yetmez yani. Evet, asıl olan odur. En azından olması gereken odur. Allah Azze ve Celle adaleti emretmiştir. Mesela kısası da emretmiştir. Ama kıstastan vazgeçerseniz sizin için daha hayırlıdır. Günahlarınıza kefaret olur da demiştir. وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاهِ buyurmuştur. Kısasta sizin için hayat var. Ama bağışlamayı da tavsiye etmiştir. Bağışlarsanız daha da iyi. Kötülüklere misliyle karşılık verebilirsiniz demiştir. Ama haddinizi aşmamak şartıyla adalet. Adalet. Eğer ceza verecekseniz, kötülüğe karşılık kötülük yapacaksanız misliyle yapabilirsiniz. Size bir tokat vurana siz de iki tokat vuramazsınız. Size bir tokat vurana siz bir bıçak vuramazsınız. Size bir tokat vurana siz bir yumruk vuramazsınız. Tokada tokat vurabilirsiniz en fazla. Kötülüğün cezası ona denk bir kötülüktür buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Ama eğer bağışlarsanız, sabrederseniz daha da iyidir buyuruyor. Günahlarınız bağışlanır. Siz bağışlayın ki siz de bağışlanasınız. Diyerek bir de ihsanı gösteriyor Allah Azze ve Celle. Adalet istiyorsan ha adalet bu. Dinde adalet de var. Herkesten ihsan beklenmez. Adalet beklenir ama Allah Azze ve Celle adaletin ötesinin olduğunu da bize göstermek istiyor. Her şey adalet kapsamında ele alınmaz yani. Adalet var. Eşitlik değil. Adalet var. Hakların eşit verilmesi adalettir. Herkesin haklarının eşit olarak verilmesi. Bu dünya hayatında eşit haklara insanların sahip olması, sınıf farkının olmaması, burjuva diye bir sınıfın haklarının fazla hakların olmaması, imtiyazlı bir ailenin imtiyazlı bir sınıfın olmaması, evet adalettir, eşitlik orada geçerlidir. Ama her meselede eşitlik, adalet olmayabilir. Asıl olan adaleti gerçekleştirmektir. Adalet hakkını vermektir. Ama bazen hakkınız olduğu halde almamanız ya da hakkı olduğu halde hakkı 5 liraysa 6 lira vermeniz, bir de böyle bir durum var. Buna da ihsan denir. Efendimiz namazla ilgili belki onu söyledi. Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmen, namazı, orucu, zekatı, bütün ibadetleri. Allah yolunda cihat da buna dahil. Allah'ı görüyormuşçasına. Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmek, Allah'a kulluk etmek, itaat etmek, bu ihsan. Allah'ı görüyormuşçasına namaz kılmak, Allah'ı görüyormuşçasına oruç tutmak, Allah'ı görüyormuşçasına zekat vermek, bu ihsan. Bir de bunu yaparken, bir ibadeti yaparken en güzel şekliyle yapmak, bir hizmeti yaparken en güzel şekliyle yapmak. Şurayı mı boyayacak mesela bir boyacı kardeşimiz? Güzel boyayacak. Allah ihsanı emrediyor. İnnallâhe ye'muru bil adl vel ihsan. Sadece adaleti değil, ihsanı da emrediyor demek ki. Yerine göre ihsan emredilen bir durum oluyor demek ki. Demek ki yalnız adalet emredilmiyor, aynı zamanda ihsan da emrediliyor. Ye'muru ile gelmiş hem de. Bazı ayetlerde ye'mur ifadesi olmadığı halde emir sigasıyla gelmiştir. Maksat emirdir ve vücub ifade eder. Ama burada ayrıca bir de emir ifadesiyle gelmiştir. Allah size ye'mur emrediyor. Yalnız adaleti değil, ihsanı da emrediyor. Yaptığınız işleri güzel yapmak demek ki Allah'ın emridir. Güzel işler yapmak demek ki emredilmektedir. Farz ibadetler demek ki emredilmektedir. Onlar da ihsan kapsamındadır. Ve o kısım emredilen kısımdır. Vücub ifade etmektedir. Ama onu en güzel şekliyle yapmak, o en üst mertebesi, herkesin başaramayacağı bir şey olduğu için namazı mesela son derece güzel kılmak, orucu son derece güzel tutmak, iş yaparken son derece güzel yapmak, ne yapıyorsanız, mesleğiniz neyse, mesleğinizi icra ederken en güzel şekliyle yapmak, bu kadarı herkese emredilmiş değil, farz makamında değil. Çünkü herkes o kadar güzel yapmayacaktır. Ama tavsiye edilmektedir. Hadislerde o en güzel şekli Allah'ı görüyormuşçasına. İslam'la emredildik, imanla emredildik ama ihsan, o derecede ihsan, Allah'ı görüyormuşçasına ibadet, bu farz olmuş olan bir şey değil neyse ki. Eğer farz olsaydı hiçbirimizin ibadeti belki de kabul olmayacaktı. Çünkü Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmek çok az insana, çok az zamanda nasip olmaktadır. Ama burada emredilen ihsan, farzlar, vacipler, haramlardan kaçınmak, güzel şeyleri yapmak, kötü şeylerden uzak durmak. Allah Azze ve Celle ihsanı emrediyor. Ve itaizil kurbe, bir de fakirlere, yakın akrabadan olan fakirlere, özellikle onlar bildiriliyor. Onlara da vermeyi emreder. Halbuki fakirlere ya da akrabalara vermek de ihsan kapsamındadır zaten. Allah size ihsanı emreder dedikten sonra bir de bunu bir daha söylemenin ne alemi var? Zaten ihsanı emrediyor dedim. Bir de yakın akrabaya vermeyi emreder buyuruyor. Zaten ihsanı emretmişti. Bu da ihsanın içerisindedir. Ancak bu ihsanın özel bir kısmıdır. yakın akraba üzerinde Kur'an özellikle durmaktadır. Çünkü medeniyet budur. Akrabalar arası münasebetin güçlü olması, para için, pul için insanların yakın akrabalarının kalbini kırmaması, para pul için haksızlık yapmaması, anasına babasına terbiyesizlik yapmaması, para pul için haksızlık yapanlar, bunlar maddeye tapmaya başlamış olanlardır. Allah'a hesaba katmayanlardır. Allah'ın kendisini gördüğünü anlamayanlar, işittiğini bilmeyenler, bunu düşünmeyenlerdir. Murakabeyi unutmuş olanlardır. Allah Azze ve Celle yakın akrabaya da vermeyi emreder buyuruyor. Bu da ihsanın içerisinde olduğu halde önemine binaen bir kez daha tekrar edilmektedir. İhsan edeceksiniz, vereceksiniz, iyilikte bulunacaksınız ve yaptıklarınızı güzel şekilde yapacaksınız. İyilik yapacaksınız, iyiliği yaparken de güzel yapacaksınız. Mesela gizli yapacaksınız. Mesela insanların içinde onu rezil etmeden yapacaksınız. Kalbini kırmadan yapacaksınız. Bu da ihsanın içerisindedir. Allah Azze ve Celle sadece adalet emretmiyor yani. Adaleti de, ihsanı da, yakın akrabayı doyurmayı, onlara vermeyi de emretmektedir. Ve üç şey emredilmiş, üç şey de nehyedilmiştir. Allah size fahşayı, sizi fahşadan men eder, münkerden men eder, bagiden men eder. Bunlar nelerdir? Allah Azze ve Celle üç şeyi emretti, üç şeyden de yasakladı. Bu mekarim-i ahlaktandır. Bunları üç şeyi yapan, üç şeyden de kaçınan insanda güzel ahlak var demektir. Osman adında bir sahabi, Osman bin Maz'un radıyallahu an bir gün peygamberimizin yanında idi ve Efendimiz yüzünü göğe çevirmişti, gökyüzüne bakıyordu, sanki birine bakar gibi. Olayı kendisi anlatıyor, Osman anlatıyor, diyor ki sanki bir şeye bakar gibi bakıyordu ve sonra böyle gözünü aşağıya indirdi. Benim şöyle sağ tarafımda bir yere şöyle bakmaya başladı. Sanki bir şey indi de onu izliyor gibi davranıyordu. Şöyle benim sağ tarafıma bakmaya başladı. Ve sonra kalktı, o tarafa doğru gitti. Sanki ben yanında yokum. Hiç benim farkında bile değildi. Yokmuşum gibi davranıyordu. Adeta kendinde değildi. Bir şeyi takip ediyordu ve o tarafa doğru gitti. Sonra orada şöyle başını sallıyordu. Evet der gibi bazı hareketler yapıyordu. Sanki birisi kendine bir şey söylüyor, o da evet diyordu. Ya da onun sözünü daha fazla anlamaya çalışır gibi hareketler yapıyordu. Sonra kalktı geldi tekrar yanıma. Ve tekrar oraya baktı ve tekrar oradan gökyüzüne doğru baktı. Bu şekilde ondan sonra gözünü indirdi. Dedim ki ne yapıyorsun? O zaman daha henüz kalbine tam iman da girmemişti. Tam anlayamıyordu. Kalbim daha mutmain değildi diyor. Ne yapıyorsun dedim. Garip haller görüyorum. Daha evvel hiç görmediğim haller görüyorum. Ne gördün ki dedi Efendimiz bana. Allah Resulü sanki onun farkında değildi. Gördüğümü anlattım. Sen böyle böyle davrandın dedim. Sen dedi bunu gördün mü? Başını sallıyordun dedim. Sen onu da mı gördün dedi. Evet dedim. Dedi ki Allah Azze ve Celle bana elçisini göndermişti Cebrail'i. Ve o bana bir takım şeyler öğretti. Ne öğretti dedim. İşte bu ayeti söyledi. İnna Allah ya'muru bil adil vel ihsan ve itaizil kurbem ve yenha anil fahşai vel munker vel bagi. İşte bunları emretti. Şu üç şeyi yapmayı, şu üç şeyden de kaçınmayı emretti. İşte o zaman kalbim daha fazla mutmain oldu diyor Osman. Kalbim daha fazla mutmain oldu çünkü bu şahıs ahlakı emrediyordu. En güzel ahlakı emrettiğini gördüm. Kalbim daha fazla mutmain oldu. Allah Resulü sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyor. Din ahlaktır. Ama ahlakın içerisinde Allah'ın hakkını savunmak da vardır. Ahlaklı insanlar herkesin hakkını savunurlar. Herkesin hakkını savunmak, haklıya haklı demek, zalime zalim demek ahlakın gereğidir. Kötülüklere kötülük demek, güzel şeylere de güzel demek, o ahlakın gereğidir. Allah Azze ve Celle adalet ile neyi emrediyor? İhsan ile neyi emrediyor? Yakın akrabaya vermekle neyi emrediyor? Ve o nehyetmiş olduğu şeylerle neyi nehyediyor? Mesele burada bitiyor değil. Fakat biz bugünlük burada bitirelim. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Ya Rabbi senin medeniyetinin kurulduğu günleri görebilmeyi bizlere nasip eyle. Bu yolda mücadele edenlerden olmayı nasip eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.